Ayrım 15, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 169. 15. Bölüm. Harry Hong Kong'da geçirdiği son 3 yılda hayatında hiç koşmadığı kadar çok koşmuştu. Hapishane girişiyle arasındaki 100 metreyi kat ettiği 13 saniye içinde beyni çeşitli senaryolar kurdu ki hepsinin ortak noktası çok geç kaldığı düşüncesiydi. Zili çaldı ve beklerken kendini tutmasa kapıyı sarsacaktı. Sonunda vızıltıyı duydu ve resepsiyon odasına koştu. Görevli, "Bir şey mi unuttunuz?" diye sordu. "Evet," diyen Harry, kadının kilitli kapıyı açarak onu içeri almasını bekledi. "Alarm çal," diye bağırdı ve evrak çantası elinden atıp koşmaya başladı. "Oleg Fauquier'in hücresi." Boş galeride, boş koridorlarda ve fazla boş rekreasyon salonunda ayak sesleri yankılandı. Nefes nefese olmasa da soluk sesleri başının içinde gürlüyordu sanki. Son koridordan çıkarken Oleg'in çığlığı ona ulaştı. Oleg'in hücre kapısı yarı açıktı ve oraya koşarkenki birkaç saniye içinde Harry kendini kabustaymış gibi, çığ gelirken yeterince hızlı koşamıyormuş gibi hissetti. Sonra içeri daldı ve manzaraya baktı. Masa yana devrilmiş, sayfalar ve kitaplar yere saçılmıştı. Oleg hücrenin diğer ucunda sırtını dolaba dayamış halde duruyordu. Siyah Slayer tişörtü kan içindeydi. Çöp tenekesinin metal kapağını önünde tutuyordu. Ağzı açıktı ve çığlık atıp duruyordu. Harry bir jimtek atletin sırtını gördü. Atletin yukarısında kalın ve terli bir boğa boynu, boynun yukarısında parlak bir kafa, onun da yukarısında havaya kaldırılmış ve ekmek bıçağı tutan bir el vardı. Bıçak çöp tenekesi kapağına vurunca metale çarpan metalin sesi çınladı. Adam odadaki ışık değişimini fark etmiş olacak ki sonraki anda arkasına dönüverdi. Başını eğip bıçağın ucunu aşağıdan Harry'e doğru uzattı. "Öfkeyle defol," diye fısıldadı. Harry bıçağa bakma dürtüsüne direndi. Bunun yerine adamın ayaklarına odaklandı. Adamın arkasındaki Oleg'in yere yattığını fark etti. Dövüş sanatları ustalarına kıyasla saldırı hamleleri repertuarı esef verici ölçüde dardı. Sadece iki saldırı hamlesi biliyordu. Aynı zamanda sadece iki kuralı vardı. Bir, kural yok. İki, önce sen saldır. Harry sadece iki saldırı yöntemi öğrenmiş ve bunların pratiğini tekrar tekrar yapmış birinin hareketleriyle eyleme geçti. Harry bıçağa doğru yürüyünce adam bıçağı savurabilmek için geri çekilmek zorunda kaldı. Adam kolunu kaldırdığındaysa Harry sağ bacağını kaldırıp kalçasını eğmişti. Bıçak öne giderken Harry'nin ayağı aşağı iniyordu. Harry adamın diz kapağının üst kısmına ayağıyla darbe indirdi. İnsan anatomisi o açıdan gelen bir darbeye karşı pek korunaklı olmadığından adamın quadriceps tendonu anında koptu ve diz kapağı aşağıdaki kaval kemiğine baskı yapınca diz eklemi bağlarıyla patella tendonu da koptu. Adam acıyla haykırarak yere yığıldı. Adamın elleri diz kapağına giderken bıçak yere düşüp tangırdadı. Diz kapağının yerinin tamamen değişmiş olduğunu fark edince gözleri fal taşı gibi açıldı. Harry bıçağı tekmeleyerek uzaklaştırdıktan sonra saldırıyı kendisine öğretilen şekilde tamamlamak için ayağını kaldırdı. Hasmının uyluk kaslarını ezecekti ve böylece öyle şiddetli bir iç kanama başlayacaktı ki adam ayağa kalkamayacaktı. Ama buna gerek olmadığını görünce ayağını indirdi. Koşturma sesleri ve dışarıdan koridordan gelen anahtar şıngırtıları duydu. Çığlık atan adamın üstünden geçerek Oleg'e yaklaşırken "Buraya gelin," diye bağırdı. Kapıdan gelen hızlı soluk sesleri duydu. "Bu adamı çıkarın ve bir doktor bulun." Ardı arkası kesilmeyen çığlıkları bastırmak için bağırmak zorunda kalmıştı. "Lanet olsun, ne?" "Onu boş ver şimdi, doktoru bul." Harry Slayer tişörtünü yırtıp kanların arasında yara izi aradı. "Doktor önce buraya gelsin. O adamın dizi sakatlandı, o kadar." Harry kanlanmış ellerinin arasında Oleg'in yüzünü tutarken çığlık atan adamın sürüklenerek uzaklaştırılmasını dinledi. "Oleg, orada mısın? Oleg." Gözleri devrilen delikanlı bir sözcüğü öyle alçak sesle fısıldadı ki Harry zor duydu. Göğsünün sıkıştığını hissetti. "Merak etme Oleg, cidden ihtiyacın olan herhangi bir organını bıçaklamamış."
"Harry."
"Noel arifesi de yaklaştı, sana morfin verirler."
"Kapa çeneni Harry."
Harry çenesini kapadı, Oleg gözlerini açtı. Gözleri umutsuzca parlıyordu. Boğuk sesle olsa da artık gayet anlaşılır konuşuyordu.
"İşimi bitirmesine izin vermeliydin Harry."
Ne diyorsun? Bunu yapmama izin vermelisin. Neyi yapmana? Yanıt gelmedi. Neyi yapmana Oleg? Oleg elini kaldırıp Harry'nin başını arkadan çekerek indirdi ve bunu durduramazsın Harry diye fısıldadı. Oldu bitti. Akışına bırakmak gerek. Engel olursan daha fazla insan olur. Kim ölecekmiş? Bu iş fazla büyük Harry. Seni yutar, herkesi yutar. Kim ölecekmiş? Kimi koruyorsun Oleg? Irene'yi mi? Oleg gözlerini kapadı. Dudakları çok az kımıldıyordu. Sonra tamamen hareketsiz kaldı. Harry Oleg'in 11 yaşındaymış da uzun bir günün ardından yeni uykuya dalmış gibi göründüğünü düşündü. Sonra Oleg konuştu. Sen Harry, seni öldürecekler. Harry hapishaneden çıktığında ambulanslar gelmişti bile. Harry eski zamanları düşündü. Şehrin eski haline, kendisinin eski hayatına. Oleg'in bilgisayarını kullanırken internette Sardines'e ve Russian Amkar Club'a da bakmıştı. İkisinin de dirildiğini gösteren bir belirtiye rastlamamıştı. Dirilişi ummak genellikle boşuna olabilir. Belki de hayat pek bir şey öğretmez insana. Şu hariç, geri dönüş yoktur. Harry bir sigara yaktı. Daha ilk nefesi çekmesinden önce beyni kanına nikotin karışacak olmasını kutlamaya başlamıştı bile. O sesi duydu. O akşamın ve gecenin kalanı boyunca duyacağını bildiği sesi. Oleg'in hücrede neredeyse duyulmayacak kadar alçak sesle fısıldadığı o sözcüğü. Baba. İkinci kitap. 16. bölüm. Anne fare metali yaladı, metalden tuz da dağıldı. Buzdolabı birden canlanıp uğuldamaya başlayınca fare irkildi. Kilise çanları hala çalıyordu. Farenin yuvaya girmesinin henüz denemediği bir yolu vardı. Denemeye cesaret edememişti. Çünkü girişi kapayan insan henüz ölmemişti. Ama fare yavrularının tiz çığlıklarına dayanamıyordu. Bu yüzden denedi. İnsanın ceket kolunun içine daldı. Hafif duman kokusu aldı. Sigara veya ateş kokusu değil, başka bir şey. Giysilerde gaz formunda yer alan ama yıkanınca çoğu çıkmış ve en alt ipliklerde tek tük molekülleri kalmış bir şey. Fare dirseğe yaklaştı ama o kısım fazla dardı. Durup kulak kabarttı. Uzaklardan polis sireni sesi geliyordu. Bir sürü kısacık an ve seçenek vardı baba. Önemsiz olduğunu düşündüklerim, gelip geçici dediklerim ama birikiyorlar. Sonra bir de bakıyorsun ki seni alıp götüren bir ırmak olmuşlar. Seni gittiğin yere götüren. Ben de oraya gidiyordum. Lanet olası Temmuz'da. Hayır, oraya gitmiyordum. Başka bir yere gitmek istiyordum baba. Ana binaya doğru saptığımızda Isabelle Scoyen garaj yolunda dar jokey pantolonlu bacaklarını açmış halde duruyordu. İhtiyar delikanlı Andrei, sen burada bekle dedi. Peter, sen etrafı kolaçan et. Limuzinden indiğimizde bizi ahır kokusu, sinek vızıltıları ve uzaklardan gelen inek çıngırağı sesleri karşıladı. Isabelle beni görmezden gelerek kaskatı bir şekilde ihtiyar delikanlının elini sıktı ve bizi bir kahve içmeye, bir kelimesini özellikle vurgulayarak davet etti. Koridorda en iyi soylardan gelen, en çok yarış kupası filan kazanmış atların fotoğrafları asılıydı. İhtiyar delikanlı fotoğrafların önünden geçerken bir tanesini gösterdi. O atın safkan İngiliz olup olmadığını sordu ve hayvanın ince bacaklarıyla etkileyici göğsünü övdü. Attan mı yoksa Isabelle'den mi bahsediyordu anlamadım. Yine de bu taktiği işe yaradı. Isabelle'nin yüzü ve tavırları biraz yumuşadı. İhtiyar delikanlı salonda oturup konuşalım dedi. Bence mutfağa geçelim dedi Isabelle. Sesi yine buz gibi olmuştu. Oturduk ve Isabelle kahve demliğini masanın ortasına koydu. İhtiyar delikanlı pencereden dışarı bakarak bize sen koy Gusto dedi. Çiftliğin güzelmiş Frus Güven. Burada Fru filan yok. Benim büyüdüğüm yerde çiftlik işletebilen her kadına Fru derdik. İster dul olsun, ister boşanmış, ister hiç evlenmemiş. Saygı belirtisi olarak görülürdü. İyice gülümseyerek Isabelle'ye döndü. Isabelle onun bakışlarına karşılık verdi. Birkaç saniyeliğine odaya öyle bir sessizlik çöktü ki cama çarpıp durarak dışarı çıkmaya çalışan embesil sineğin sesi duyuluyordu bir tek. Teşekkürler dedi Isabelle. Güzel, şimdilik bu fotoğrafları unutalım. Fruskoyen. Isabelle sandalyesinde dikeldi. Onunla yaptığın telefon konuşmasında ikimizin fotoğraflarını basına gönderebileceğimizi söylediğimde başta gülerek konuyu geçiştirmeye çalışmıştı. Cinsel açıdan faal ve bekar bir kadın olarak kendisinden genç bir adamla birlikte olduysa ne olmuştu yani? Birincisi kendisi altı üstü bir müsteşarın sekreteriydi. İkincisi burası Norveç'ti. İki yüzlülük Amerikan başkanlık seçimlerinde başvurulan bir şeydi. O böyle deyince ben de ettiğimiz tehdidi parlak renklerle ustaca fırça darbeleriyle resmetmiştim. Bana para verdiğini ve bunu kanıtlayabileceğimi söylemiştim. Para vererek başkalarıyla birlikte oluyordu. Ama bir yandan da fahişelik ve uyuşturucular konusunda sosyal hizmetlerin basın sözcüsüydü değil mi? 2 dakika sonra görüşme zamanı ve yeri konusunda anlaşmıştık. İhtiyar delikanlı basın siyasetçilerin özel hayatını yeterince yazıyor zaten dedi. Biz onun yerine bir iş teklifini konuşalım Fruskoyen. Şantaj değil, iki tarafında lehine olabilecek iyi bir teklif. Anlaştık mı? Isabelle kaşlarını çattı, ihtiyar delikanlı gülümsedi. İş teklifi derken para vermeyi kastetmiyorum elbette. Gerçi bu çiftliğin masrafları oluyordur. Ama para verilmesi rüşvet olur. Benim sana teklif ettiğim şey tamamen siyasi bir alışveriş. Evet, gizli kapaklı bir iş bu ama belediye meclisinde her gün gizli kapaklı işler yapılır. Halkın iyiliği için değil mi? Skuyen yine başıyla ihtiyatla onayladı. Bu anlaşmanın aramızda kalması gerek Fruskoyen. Temelde şehrin lehine olacak ama siyasette yükselmek istiyorsan sana da avantaj sağlayabilir. Belediye meclisinde başkan koltuğuna oturmanı epey çabuklaştırabilir. İç siyaseti boş ver. Isabelle kahve fincanını ağzına götürürken kala kaldı. Etik dışı bir şey yapmanı istemeyi aklımdan bile geçirmedim Fruskoyen. Ortak çıkarlarımıza işaret etmek istiyorum o kadar. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmayı da sana bırakacağım.
Ben senin doğru olduğunu düşündüğün şeyleri mi yapacağım?
Belediye meclisi zor durumda. Geçen ayki talihsiz gelişmelerden önce bile yürütme kurulunun hedefi Oslo'nun Avrupa'nın en çok eroin kullanılan şehirler listesinden çıkmasını sağlamaktı. Uyuşturucu satışının gençler arasındaki bağımlılık oranını, hepsinden öte de aşırı dozdan ölenlerin sayısını azaltacaktınız. Şu an bu hiç mümkün görünmüyor değil mi Fruskoyen? Isabelle yanıt vermedi. Temizliğe dipten başlayıp yukarı çıkacak bir kahramana ihtiyaç var ki bu bir kadın da olabilir. Isabelle başını yavaşça sallayarak onayladı. Bu kadının yapması gereken şey çeteleri ve kartelleri temizlemek. Isabelle hor görüyle güldü.
Sağ ol ama bu Avrupa'nın her şehrinde denendi zaten. Yeni çeteler yaban otları misali bitiveriyor. Talep olduğu sürece yeni satıcılar hep olacak.
İhtiyar delikanlı kesinlikle dedi. Aynen yaban otları gibi. Çilek tarlan olduğunu görüyorum Fruskoyen. Malç kullanıyor musun?
Evet, çilek yoncası.
İhtiyar delikanlı bir malç önerebilirim dedi. Arsenal tişörtlü çilek yoncaları. Isabelle ona baktı. Aç gözlü beyninin azami hızla çalıştığını görebiliyordu. İhtiyar delikanlı memnun olmuş gibiydi. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra malç yabani otların bitmesini önlemek için dikilen ve büyümesine izin verilen bir yabani ottur gustocuğum dedi. Çünkü çilek yoncası diğer seçeneklerden iyidir anlıyor musun?
Sanırım dedim, yabani otlar illa bitecekse çiçeklere zarar vermeyen bir tür seçip ekmek mantıklı.
Kesinlikle. Küçük benzetmemizde belediye meclisinin daha temiz bir Oslo vizyonuna çilekler, tehlikeli eroin satan ve sokaklarda anarşi yaratan bütün çeteleri de yabani otlar diyebiliriz. Bizler ve kemanda malçız.
Yani?
Yanisi önce yabani otları ayıklaman gerekir, sonra da çilek yoncasına hiç ilişmezsin.
Isabelle, onu çilekler için çok daha iyi kılan ne peki diye sordu.
Biz kimseyi vurmuyoruz, dikkatli hareket ediyoruz. Sattığımız uyuşturucu aşırı dozdan ölüme sebep olmuyor. Çilek tarlasını tek elimize alırsak fiyatları epey arttırabiliriz. Böylece de yeni bağımlı olan gençlerin sayısı azalır. Toplam kârımızın azalacağını kabul etmek gerek. Daha az kullanıcı ve daha az satıcı olacak.
Artık parklarımız ve şehir merkezindeki sokaklarımız keşlerle dolup taşmayacak. Kısacası Oslo hem turistler hem siyasetçiler hem de seçmenler için çok hoş bir yer haline gelecek.
Ben Sosyal Hizmetler Komitesi'nde değilim.
Henüz değilsin Fruskoyen, ama yabani otları komiteler ayıklamaz. Bu iş için bir sekreterleri var. Bütünüyle ele alındığında somut eylemleri teşkil eden bütün o küçük gündelik kararların verilmesi için sen komitenin benimsediği politikaları uyguluyorsun doğal olarak. Ama polisle en çok dirsek teması olan, örneğin onlara Kvadraturen'deki faaliyet ve girişimleri hakkında konuşan da sensin. Rolünü biraz daha ön plana çıkarman gerekecek tabii. Ama bu konuda yetenekli gibisin. Oslo'da yürütülen uyuşturucu politikası ile ilgili küçük bir röportaj, aşırı dozdan ölenlerle ilgili bir basın açıklaması.
Böylece başarı gerçeğe dönüştüğünde basın ve partindekiler...
İhtiyar delikanlı komodo ejderi sırıtışını takındı.
Pazarda bu yılın en büyük çileklerini üreten gururlu galibin arkasındaki beynin kime ait olduğunu bilecekler.
Hiç kımıldamadan oturduk. Sinek şekerliğin farkına varınca kaçmaya çalışmaktan vazgeçmişti.
Bu konuşma asla olmadı dedi Isabelle.
Elbette.
Tanışmadık bile.
Maalesef öyle Fruskoyen.
Peki bu yabani otları ayıklama işi nasıl yapılmalı sence?
Yardımcı olabiliriz. Bu piyasada rakipleri ortadan kaldırmak için polise ihbar etmek köklü bir gelenektir. Biz de sana gerekli bilgileri veririz. Sosyal Hizmetler Komitesi'ne polis komisyonu için önerilerde bulunacaksın doğal olarak. Ama emniyet teşkilatında bir adamının olması gerekecek. Bu başarı öyküsüne dahil olmaktan kazançlı çıkacak biri olabilir. Bu kişi...
Şehrin iyiliğini gözetmekten sapmadan pragmatik olabilen hırslı biri mi?
Isabelle Skoyen kadeh kaldırırcasına fincanını kaldırdı.
Gidip salonda oturalım mı?
Sergei sıranın üstünde miskince yatarken dövmeci çizimleri sessizce inceliyordu. Sergei küçük dükkana tam vaktinde geldiğinde dövmeci bir delikanlının sırtına büyük bir ejderha dövmesi yapmakla meşguldü. Delikanlı dişlerini sıkarak öylece yatarken belli ki annesi olan bir kadın onu rahatlatmaya çalışıyor ve dövmelerin o kadar büyük olmasının şart olup olmadığını soruyordu. İş bitince kadın parayı ödemişti ve çıkarlarken delikanlıya artık Preben ile Christopher'ınkilerden bile daha havalı bir dövmesi olduğu için mutlu olup olmadığını sormuştu. Dövmeci çizimlerden birini göstererek "Bu sırtına daha çok uyar." dedi.
Sergei "Tupoy" diye mırıldandı geri zekalı.
"Ha?
Her şeyin aynen resimdeki gibi olması şart. Her seferinde söylemem mi gerekiyor?"
Hepsini bugün yapamam."
"Yapabilirsin, hepsini yapabilirsin. Ücretinin iki katını veririm."
"Acil ha?"
Sergei başıyla hafifçe onaylayarak karşılık verdi. Andrei onu her gün arayıp bilgi vermişti. Dolayısıyla bugün aradığında Sergei hazırlıklı değildi. Andrei'nin söyleyecekleri de hazırlıklı değildi. Gerekli iş cidden gerekli olmuştu. Sergei bundan kaçınmasının yolunun olmadığını anlamıştı.
Hemen kendine itiraz etmişti. Kaçınmak mı? Kaçınmak isteyen kimdi?
Kaçmayı düşünmesinin sebebi Andrei'nin onu uyarmasıydı belki de. Andrei, o polisin. Oleg Fauke'yi öldürsün diye para verdikleri bir mahkumu etkisiz hale getirmeyi başardığını söylemişti. Gerçi o mahkum Norveçliydi ve daha önce kimseyi bıçakla öldürmemişti. Ama yine de bu işin önceki kadar kolay olmayacağı belliydi. Onların torbacısı olan delikanlıyı vurmak, bu şekilde öldürmek kolay olmuştu. Bu seferse Sergei'nin o polisle gizlice yaklaşması, uygun zamanı kollaması ve adamı gardının en düşük olduğu anda haklaması gerekecekti.
"Keyfini kaçırmak istemem ama vücudundaki dövmelerin işçiliği pek kaliteli sayılmaz. Hatları belirsiz, mürekkepleri de kalitesiz. Biraz düzelsek mi?"
Sergei yanıt vermedi. Bu herif kaliteli işçilik hakkında ne bilirdi ki? Hatların belirsiz olmasının sebebi hapishanedeki dövmecinin elektrikli tıraş makinesine bağladığı, ucu sivriltilmiş bir gitar telini iğne niyetine kullanması, mürekkebin de eritilmiş ayakkabı pençesine idrar katılmasıyla elde edilmesiydi.
Sergei işaret ederek "Resim" dedi. "Şimdi." Tabanca istediğine emin misin peki? Seçim senin ama tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki insanlar şiddet sembolleri görünce rahatsız oluyor. Ben söyleyeyim de yine sen bilirsin.
Bu herifin Rus suçluların dövmeleri hakkında hiçbir şey bilmediği belliydi. Kedi figürünün Sergi'nin hırsızlıktan hüküm giydiğini, iki kümbetli kilisenin de Sergi'nin iki kez hüküm giydiğini gösterdiğini bilmiyordu. Sergi'nin göğsündeki yanık izlerinin bir dövmeden kurtulmak için çıplak derisine magnezyum tozu serpip ateşe vermesi sebebiyle oluştuğunu bilmiyordu. O kadın cinsel organı dövmesi, Sergi'nin ikinci kez hapis yattığı sırada bir kağıt oyunundan sonra onun kendilerine borçlu olduğunu düşünen Gürcü Kara Mısır çetesi tarafından yapılmıştı. Dövmeci çizimdeki Makarov'un, Rus polislerinin kullandığı tabancanın dövmesinin Sergey Ivanov'un bir polisi öldürdüğünü göstereceğini de bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu ve bu iyiydi. Kataloglardan seçtikleri dövmelerinin mesaj filan verdiğini düşünen besili Norveçli gençlere kelebek, Çin sembolleri ve rengarenk ejderha dövmeleri yapmayı sürdürmesi herkes için en iyisiydi.
Dövmeci, başlayalım mı diye sordu.
Sergey tereddütte kaldı. Dövmeci haklıydı. Bu iş acildi. Ama neden bu kadar acildi? Neden Sergey o polis ölene kadar bekleyemezdi? Çünkü cinayetten sonra yakalanıp bir Norveç hapishanesine takılırsa, Rusya'dakilerin aksine bu hapishanelerde dövmeci bulunmadığından ihtiyacı olan lanet olası dövmeyi yaptıramazdı. Ama o sorunun bir başka yanıtı da vardı. Sergey'in dövmeyi cinayetten önce yaptırmasının sebebi içten içe korkması mıydı? O işi halledebileceğine emin olamayacak kadar korkuyor muydu? Bu dövmeyi şimdi yaptırmak zorunda olmasının sebebi bütün köprüleri yakmak, vazgeçme ihtimalini tamamen ortadan kaldırarak kendini o cinayeti işlemeye zorlamak mıydı? Sibiryalı hiçbir urka derisine kazınmış bir yalanla yaşayamazdı. Orası kesindi. Hem Sergey haberi duyunca mutlu olmuştu. Mutlu olduğunu biliyordu. Bu düşünceler neyin nesiydi peki? Nereden geliyorlardı? Nereden geldiklerini biliyordu. Uyuşturucu satıcısı, Arsenal tişörtlü delikanlı, Sergey'in rüyalarına girmeye başlamıştı.
Evet, başlayalım dedi Sergey.
15. ayrımın sonu, sayfa 182.